Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Gizem Güner Diler. Eserin adı Kara Delikler ve Bebek Evrenler. Yazarı Stephen Hawking. Türü Popüler Bilim Biyografi. Basım yeri ve tarihi Alfa Basın Yayım Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirket Cağaloğlu İstanbul 2012. Bu kitap 157 sayfadır. 1. Ayrım. İçindekiler. Ön Söz. 1. Çocukluk. 2. Oxford ve Cambridge. 3. ALS Deneyimi. 4. Bilime Karşı Halkın Tavrı. 5. Bir Kısa Tarihin Kısa Tarihi. 6. İnançlarım. 7. Kuramsal Fizikte Son Yakın mı? 8. Einstein'ın Rüyası. 9. Evrenin Kökeni. 10. Kara Deliklerin Kuantum Mekaniği. 11. Kara Delikler ve Bebek Evrenler. 12. Her Şey Belirlenmiş Midir? 13. Evrenin Geleceği. 14. Issız Ada Diskleri. Bir Söyleşi. Ön Söz. Bu kitapta 1976 ile 1992 yılları arasında yazdığım bazı yazılar yer almaktadır. Bunlar arasında otobiyografik yazılardan bilim felsefesine, bilim ve evren hakkındaki heyecanımı açıklama girişim niteliğindeki yazılara kadar birçok yazım bulunuyor. Kitap yer aldığım Issız Ada Diskleri programının metniyle sona eriyor. Bu İngiltere'ye özgü bir program. Konuğa ıssız bir adada yalnız kalmış olduğunu düşünmesi ve kurtarılana dek dinleyerek zaman geçireceği 8 plağı seçmesi söyleniyor. Neyse ki ben uygarlığa geri dönmek için fazla beklemedim. Yazılar 16 yıllık bir dönem içinde yazılmış olduğu için yıllar içinde artmış olduğunu umduğum bilgimin o zamanki durumunu yansıtmaktadır. Bu nedenle her yazının tarihini ve hangi nedenle yazılmış olduğunu belirttim. Her biri kendi başına bir bütün olduğundan kaçınılmaz olarak bir miktar tekrar var. Bunları azaltmaya çalıştım fakat bazıları kaldı. Kitapta ayrıca bazı yazılar yapmış olduğum konuşmaların metnidir. O dönem sesim o kadar kötüleşmişti ki konuşmaları ve seminerleri beni anlayabilen veya yazdığım metni okuyan, genellikle araştırma öğrencim olan bir başka kişi yardımıyla gerçekleştiriyordum. 1985 yılında konuşma yeteneğimi tamamen yitirmeme neden olan bir ameliyat geçirdim. Bir süre için hiçbir iletişim aracım olmadı. Sonunda bana bir bilgisayar sistemi ve çok iyi bir konuşma sentezcisi sağlandı. Şaşırtıcı bir şekilde büyük dinleyici gruplarına hitap eden başarılı bir konuşmacı olduğumu gördüm. Bilim hakkında açıklamalarda bulunmak ve soruları yanıtlamaktan zevk alıyorum. Bunu nasıl daha iyi yapabileceğim konusunda öğreneceğim çok şey olduğuna eminim. Fakat az da olsa ilerlediğimi düşünüyorum. Bu sayfaları okuduğumuzda siz de ilerleyip ilerlemediğimi bizzat değerlendirebilirsiniz. Ben evrenin bilinmez ve anlaşılmaz olduğunu, insanın sezebileceği fakat hiçbir zaman tam olarak analiz edemeyeceği veya kavrayamayacağı bir şey olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu görüşün hemen hemen 400 yıl önce Galileo tarafından başlatılan ve Newton tarafından devam ettirilen bilimsel devrime karşı haksızlık ettiğini düşünüyorum. Onlar evrenin en azından bazı alanlarının gelişi güzel şekilde davranmadığını, kesin matematiksel yasalar tarafından yönetildiğini gösterdiler. O günden bugüne kadar geçen süre içinde Galileo ve Newton'un çalışmalarını evrenin hemen hemen her alanına uzatmış bulunuyoruz. Şu an normal yaşamda karşılaştığımız her şeyi yöneten matematiksel yasalara sahibiz. Ama şunu bilmek gerekir. Parçacıkları çarpıştıkları zaman ne olacağını bilmediğimiz kadar yüksek enerjilerde hızlandırmak üzere dev makineler inşa etmek için milyarlarca dolar harcamamız başarımızın bir ölçüsü. Bu çok yüksek parçacık enerjileri yeryüzünde normal durumlarda oluşmaz. Bu yüzden onları incelemek için büyük paralar harcamak akademik veya gereksiz görünebilir. Ama şunu bilmek gerekir. Bu yüksek parçacık enerjilerinin evrenin başlangıç aşamasında var olmuştur ve bu yüzden kendimizin ve evrenin nasıl başladığını anlamak için bu enerjilerde ne olduğunu araştırmak gerekir. Hala evren hakkında bilmediğimiz veya anlamadığımız çok şey var. Ama özellikle son yüzyılda gerçekleştirmiş olduğumuz büyük ilerlemeler, evrende olup biteni tam olarak anlamamızın, gücümüzün ötesinde olmadığına inanma bizi cesaretlendiriyor. sonsuza kadar karanlıkta el yordamıyla yürümek zorunda olmayabiliriz. Evrenin teorisini ortaya koyabiliriz. İşte o zaman gerçekten evrenin efendileri oluruz. Bu kitaptaki bilimsel yazılar evrenin şimdi kısmen kavrayabileceğimiz ve fazla uzak olmayan bir gelecekte tam olarak anlayabileceğimiz bir düzenle yönetildiği inancıyla yazılmıştır. Bunun yalnızca bir hayal olması, en temel teori niteliğinde bir teori olmaması, varsa da bizim onu bulamamamız söz konusu olabilir. Fakat umutsuz olmaktansa bunu öğrenmek için uğraşmanın daha iyi olduğu kesindir. Stephen Hawking, 31 Mart 1993. 1. Çocukluk. Bu yazı ve sonraki yazı Eylül 1987'de Zürih'te Uluslararası Motor Nöron Hastalığı Derneği'nde yaptığım konuşma metnindendir. Ağustos 1991'de yazılmış yazılarla birleştirilmiştir. Ben Galileo'nun ölümünden tam olarak 300 yıl sonra 8 Ocak 1942'de doğdum. Ancak tahminimce o gün 200 bin başka bebek de doğdu. Onlardan herhangi birinin daha sonraları astronomiyle ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Ailem Londra'da oturuyordu ama ben Oxford'da doğdum. Bunun nedeni Oxford'un 2. Dünya Savaşı sırasında doğmak için iyi bir yer olmasıdır. Almanlar İngiltere'nin Heidelberg ve Göttingen'i bombalamaması karşılığında Oxford ve Cambridge'i bombalamayacakları konusunda bir anlaşma yapmışlardı. Ne yazık ki bu tür uygarca düzenlemeler daha fazla şehri kapsayacak şekilde genişletilmemiştir. Babam Yorkshire'lıdır. Onun babası, benim büyük babam, varlıklı bir çiftçiydi. Çok fazla çiftlik satın almış ve bu 100 yılın başındaki ekonomik buhran sırasında iflas etmişti. Bu durum babamın ailesini çok kötü bir duruma sokmuşsa da onu Oxford'a tıp eğitimi almak için göndermelerine engel olamamıştır. Babam daha sonra tropik tıpta araştırma çalışmasına başladı. 1937 yılında Doğu Afrika'ya gitti. Savaş başladığında gönüllü olarak askerlik yapmak üzere İngiltere'ye gidecek bir gemi bulmak için Afrika'da bir kara yolculuğu yaptı. Ancak ona tıbbi araştırmalarda daha değerli olduğu söylendi. Annem İskoçya, Glasgow'da bir aile doktorunun 7 çocuğundan ikincisi olarak doğmuştu. 12 yaşına geldiğinde aile güneye, Devon'a taşındı. Babamın ailesi gibi durumları kötüydü. Yine de annemi Oxford'a göndermeyi başardılar. Oxford'dan sonra annem sevmediği, vergi denetmenliği de dahil olmak üzere çeşitli işlerde çalıştı. Bir sekreter olmak üzere bu işten çıktı. Bu onun savaşın ilk yıllarında babamla tanışmasını sağladı. Biz Kuzey Londra'da Highgate'de oturuyorduk. Kız kardeşim Mary benden 18 ay sonra doğmuştu. Bana onun doğumunu iyi karşılamadığım söylendi. Bütün çocukluğumuz boyunca aramızda az yaş farkıyla beslenen belli bir gerilim söz konusu oldu. Ancak yetişkinlik dönemimizde farklı yollarda ilerlerken bu tamamen ortadan kayboldu. O doktor oldu. Bu babamı çok memnun etti. Küçük kız kardeşim Philippa, ben yaklaşık 5 yaşındayken artık her şeyin farkında olmaya başladığım bir zamanda doğdu. Üçümüz oyun oynayabilelim diye onun gelişini iple çektiğimi anımsıyorum. O çok hareketli ve akıllı bir çocuktu. Düşünüş tarzı ve fikirlerine her zaman saygı duydum. Küçük erkek kardeşim Edward çok daha sonraları, ben 14 yaşındayken doğdu. Bu yüzden çocukluk dönemime yetişmedi. Akademik ve entelektüel olmayışıyla bizlerden çok farklıydı. Bu büyük olasılıkla bizim için iyi bir durumdu. Oldukça zor bir çocuktu fakat onu sevmekten kendinizi alamazdınız. Anımsadığım en eski şey Highgate'de Byron House çocuk yuvasında bulunduğum ve çılgınca ağladığımdır. Çocuklar oyuncaklarla oynuyorlardı. Onlara katılmak istiyordum. Fakat yalnızca 2,5 yaşındaydım ve bu bilmediğim insanların yanında ilk kalışımdı. Ailemin benim tepkime oldukça şaşırmış olduğunu sanıyorum. Çünkü onların ilk çocuklarıydım ve onlar çocukların 2 yaşında sosyal ilişki kurmaya başlamaları gerektiğini söyleyen çocuk gelişim kitapları okuyorlardı. O korkunç sabahtan sonra beni oradan aldılar ve ancak 1,5 yıl sonra Byron House'a geri götürdüler. O zamanlar savaş sırasında ve savaştan hemen sonra Highgate bazı bilim insanlarının ve akademisyenlerin oturduğu bir yerdi. Bir başka ülkede onlara entelektüel denirdi. Fakat İngilizler hiçbir zaman entelektüel olduklarını kabul etmemiştir. Tüm bu aileler çocuklarını o zamanlar çok ilerici bir okul olan Byron House'a gönderiyordu. Aileme onların bana hiçbir şey öğretmedikleri konusunda yakındığımı anımsıyorum. O zamanki kabul edilmiş olan öğretme yöntemine inanmıyorlardı. Onun yerine size bir şey öğretildiğini fark etmeden okumayı öğrenmeniz gerekiyordu. Sonunda okumayı öğrenmiştim. Ama bu oldukça geç olmuştu. 8 yaşındaydım. Kız kardeşim Filippa'ya daha geleneksel yöntemlerle okuma öğretildi. 4 yaşına gelene kadar okumayı öğrenmişti. O zamanlar o kesinlikle benden daha parlak bir çocuktu. Ailemi savaş sırasında herkesin Londra'nın bombalanıp dümdüz edileceğini düşündüğü bir zamanda çok ucuza satın almış olduğu uzun, dar bir Victoria tipi evde oturuyorduk. Bir gün birkaç ev uzağımıza bir V2 roketi düştü. O sırada ben, annem ve kız kardeşimle birlikte dışarıdaydım. Fakat babam evdeydi. Neyse ki ona bir şey olmadı ve evde fazla hasar yoktu. Fakat yıllarca yolun aşağısında karşıda 3 ev ötede oturan arkadaşım Howard'la üzerinde oyun oynadığımız büyük bir bomba alanı oluştu. Howard benim için bir keşifti. Çünkü onun ailesi bildiğim tüm diğer çocukların aileleri gibi entelektüel değildi. Byron House'a değil, konsey okuluna gitti ve benim ailemin devam edilmesini hayal etmiş olamayacağı futbol ve boks gibi sporları biliyordu. Bir başka eski anım ilk tren setime alışımdır. Savaş sırasında en azından iç pazar için oyuncak imal edilmiyordu. Fakat ben maket trenlere karşı tutkulu bir ilgi duyuyordum. Babam bana tahtadan bir tren yapmayı denedi. Ama ben çalışan bir şey istediğim için o beni tatmin etmedi. Böylece babam elden düşme mekanik bir tren aldı. Lehimleyerek tamir etti ve yaklaşık 3 yaşındayken Noel hediyesi olarak bana verdi. Bu tren çok iyi çalışmadı. Fakat savaştan hemen sonra babam Amerika'ya gitti. Queen Mary ile geri geldiğinde anneme o zamanlar Britanya'da bulunmayan bazı naylon eşyalar getirdi. Kız kardeşim Mary'ye yatırıldığı zaman gözlerini kapatan bir bebek almıştı. Bana lokomotifi ve 8 şeklinde rayları olan bir Amerikan treni getirmişti. Kutuyu açtığım zamanki heyecanımı hala anımsayabiliyorum. Mekanik trenlerin hepsi çok iyiydi. Fakat benim gerçekte istediğim elektrikli trendi. Highgate yakınında Crouch End'de bir vagon maketini izleyerek saatler geçiriyordum. Elektrikli tren rüyası görüyordum. Sonunda anne ve babamın uzakta olduğu bir gün bankadan insanların bana vaptiz edilişim gibi çok özel olaylarda vermiş oldukları çok mütevazı miktardaki paranın tamamını çekme fırsatı buldum. Parayı bir elektrikli tren seti almak için kullandım. Ama ne sinirlendirici bir şey ki iyi çalışmadı. Şimdi biz tüketici haklarını biliyoruz. Tren setini geri götürüp dükkanın veya imalatçının onu değiştirmesini istemem gerekiyordu. Fakat o günlerde bir şey satın almak bir imtiyazdı. Ve eğer arızalı çıkarsa o yalnızca sizin kötü şansınız oluyordu. Böylece makinenin elektrik motorunun tamiri için para harcadım. Ama hiçbir zaman çok iyi çalışmadı. Daha sonraları ilk gençlik dönemimde maket uçaklar ve gemiler yaptım. Ellerimi gerektiği kadar iyi kullanamıyordum. Fakat bu işi benden çok daha iyi olan ve evlerinde babasının bir atölyesi bulunan okul arkadaşım John McClanahan'la yaptım. Benim amacım her zaman kontrol edebileceğim çalışan maketler yapmaktı. Neye benzediklerini aldırış etmiyordum. Kanımca beni bir başka okul arkadaşım Roger Feinerhall'la bir dizi çok karmaşık oyun icat etmeye yönelten de aynı itkiydi. İçinde farklı renklerde ünitelerin yapıldığı fabrikaları, bu ünitelerin üzerlerinde taşındıkları karayolları, demir yolları ve bir borsası olan imalat oyunu vardı. 4000 kareli bir tahtada oynanan bir savaş oyunu ve hatta içinde her oyuncunun bir aile ağacı olan tüm bir hanedanı temsil ettiği bir feodalite oyunu da vardı. Kanımca trenler, gemiler ve uçakların yanı sıra bu oyunlar her şeyin nasıl çalıştığını anlama ve kontrol etmeyi bilme konusundaki bir dürtüden geliyordu. Doktorama başlayalı bu gereksinimim kozmolojideki araştırmam tarafından karşılanmıştır. Eğer evrenin nasıl çalıştığını anlarsanız onu bir şekilde kontrol edersiniz. 1950 yılında babamın iş yeri Highgate yakınındaki Hampstead'dan Londra'nın kuzey kenarındaki Mill Hill'de yeni inşa edilen National Institute for Medical Research'e taşındı. Highgate'den iş yerine yolculuk yapmak yerine Londra dışına taşınmak ve şehre yolculuk yapmak daha akla uygun geldi. Bu nedenle ailem Mill Hill'in 10 mil, Londra'nın 30 kilometre kadar kuzeyinde katedral şehri St. Albans'tan bir ev satın aldı. Bu ev belli bir güzellik ve özellik taşıyan büyük, Victoria tipi bir evdi. Bu evi satın aldığında ailemin durumu pek iyi değildi ve içine taşınmamızdan önce üzerinde oldukça fazla iş yapmak zorunda kalındı. Daha sonra babam bir Yorkshire'lı olarak herhangi bir tamir işine para ödemeyi reddetti. onarım ve boya işini elinden geldiğince kendisi yapmaya çalıştı. Ama bu büyük bir evdi ve babam bu tür işlerde fazla becerikli değildi. Ancak ev sağlam yapılıydı. Bu eksikliğe dayandı. 1985 yılında babam ağır hastayken, 1986 yılında öldü. Ailem bu evi sattı. Son günlerde onu gördüm. Üzerinde daha fazla çalışılmış gibi durmuyor. Hala eskisine çok benzer görünüyordu. Bu ev hizmetçileri olan bir aileye göre tasarlanmıştı. Ve kilerde hangi odadan zil çalınmış olduğunu gösteren bir gösterge tahtası vardı. Kuşkusuz hizmetçilerimiz yoktu. Fakat benim ilk yatak odam L şeklinde, büyük olasılıkla daha önce bir hizmetçinin kaldığı bir odaydı. Bu odayı benden biraz büyük olan ve kendisine büyük hayranlık duyduğum kuzenim Sarah'ın önerisi üzerine istemiştim. Sarah orada çok eğlenebileceğimizi söyledi. Odanın ilgi çekici yönlerinden biri pencereden bisiklet barakasının çatısına geçilebilmesi, oradan yere inilebilmesiydi. Sarah, annemin bir doktor olarak yetişen ve bir psikanalistle evlenen en büyük kız kardeşinin kızıydı. Onlar 8 kilometre daha kuzeyde bir köy olan Harpenden'de oldukça benzer bir evde oturuyorlardı. St. Albans'a taşınmamızın nedenlerinden biri de onlardı. Sarah'a yakın olmak benim için büyük bir şanstı ve sık sık otobüsle Harpenden'e gidiyordum. St. Albans'ın kendi Britanya'da Londra'dan sonra en önemli Roman yerleşim yeri olmuş olan eski Roma Verulamium şehrinin kalıntılarının yanındaydı. Orta Çağ'da Britanya'nın en zengin manastırı buradaydı. Bu şehir Britanya'da Hristiyan inancı nedeniyle idam edilen ilk kişi olduğu söylenen Roma yüzbaşısı St. Albans'ın türbesi etrafında inşa edilmişti. Manastırdan geriye kalan çok büyük ve oldukça çirkin bir manastır kilisesi ve daha sonraları benim gittiğim St. Albans School'un bir parçası haline gelmiş olan eski manastır giriş binasıydı. Highgate ve Harpenden'le kıyaslanırsa St. Albans biraz kaba ve tutucu bir yerdi. Annem ve babamın burada pek arkadaşı yoktu. Onlar, özellikle babam, yapı olarak oldukça içe kapalı kişiler olduklarından bu kısmen onların kendi hatalarıydı. Fakat bu şehir aynı zamanda farklı bir nüfusu yansıtıyordu. Kuşkusuz St. Albans'taki okul arkadaşlarımın ailelerinden hiçbiri entelektüel olarak tanımlanamazdı. Highgate'de ailemiz oldukça normal görülmüştü. Fakat kanımca St. Albans'ta sıra dışı olarak değerlendirildiğimiz kesindi. Bu durum para tasarrufunda bulunmasına olanak sağladığı sürece görünüm konusunda hiçbir şeye aldırış etmeyen babamın davranışıyla artmıştı. O gençken ailesi çok yoksunmuş ve bu onda kalıcı bir etki bırakmış. Daha sonraki yıllarda maddi duruma uygunken bile kendi konforu için para harcamaya dayanamazdı. Çok üşüdüğü halde eve kalorifer tesisatı koymayı reddetti. Onun yerine normal elbiselerin üzerine çeşitli süveterler ve bir röpte şambır giyerdi. Ama başka insanlara karşı çok cömertti. 1950'lerde yeni bir araba almaya maddi gücümüzün yetmeyeceğini düşündü ve savaş öncesinden kalma bir Londra taksisi satın aldı. O ve ben garaj olarak bir baraka yaptık. Komşular öfkelenmişti fakat bizi durduramadılar. Çocukların çoğu gibi genele uygun olma gereksinimi duyuyordum ve ailem beni utandırıyordu. Fakat bu hiçbir zaman onların canını sıkmadı. St. Albans'a ilk geldiğimizde adına rağmen 10 yaşına kadar erkek çocukların da alındığı kız lisesine gittim. Fakat bir dönem orada kaldıktan sonra babam hemen hemen her yıl yaptığı Afrika gezilerinden birine çıktı ve bu defa gezi 4 ay kadar oldukça uzun bir süreyi aldı. Annem tüm o süre içinde terk edilmiş olmak istemedi. İki kız kardeşimi ve beni şair Robert Graves'le evlenmiş olan okul arkadaşı Beryl'i ziyarete götürdü. Onlar İspanyol adası Mallorca'da Deia adında bir köyde yaşıyorlardı. Bu savaştan yalnızca 5 yıl sonraydı ve İspanya'nın diktatörü Hitler ve Mussolini'nin bir müttefiği olmuş olan Francisco Franco hala iktidardaydı. Esasen o 2-10 yıl daha iktidarda kaldı. Yine de savaştan önce Genç Komünistler Birliği'nin bir üyesi olmuş olan annem 3 küçük çocukla gemi ve tren yoluyla Mallorca'ya gitti. Deia'da bir ev kiraladık ve çok güzel vakit geçirdik. Robert'ın oğlu William'la aynı öğretmenden ders alıyorduk. Bu öğretmen Robert'ın himayesi altında biriydi ve bize öğretmenlik yapmaktan çok Edinburgh Festivali için bir oyun yazmaya ilgi duyuyordu. Bu nedenle bize her gün İncil'den bir bölüm okuma ve onun üzerine bir parça yazma görevi vardı. Burada amaç bize İngiliz dilinin güzelliğini öğretmekti. Ben ayrılmadan önce tüm Genesis bölümünü ve Exodus bölümünün bir kısmını bitirdik. Bundan öğrendiğim başlıca şeylerden biri cümleye V ile başlamamaktı. İncil'deki cümlelerin çoğunu V ile başladığını işaret ettim. Ama bana Kral James'in zamanından beri İngilizcenin değişmiş olduğu söylendi. O durumda neden bize İncil okutturulduğunu sordum. Bu boşunaydı. Robert Graves o zamanlar İncil'deki sembolizm ve mistisizme çok düşkündü. Mallorca'dan döndüğümüzde bir yıl için bir başka okula gönderildim ve ardından 11 plus, 11 artı sınavı denen sınava girdim. Bu o zamanlar devlet okulunda eğitim isteyen tüm çocukların girdiği bir zeka testiydi. Ancak bugün bazı orta sınıf çocukları başarısız kaldığı ve akademik olmayan okullara gönderildikleri için şimdi bu sınav kaldırılmıştır. Fakat ben testler ve sınavlarda kurs çalışmasından daha başarılı olma eğilimindeydim. Böylece 11 Plus sınavını geçtim ve Saint Albans School'da ücretsiz öğrenim hakkı elde ettim. 13 yaşındayken babam başlıca halka ait yani özel okullardan biri olan Westminster School'a girmeyi denememi istedi. O zamanlar eğitimde sınıflara göre keskin bir ayrım vardı. Babam özgüven ve çevre eksikliğinin onun daha az yetenekli fakat daha fazla sosyal üstünlüğü olan kişiler tarafından geçilmesine yol açtığına inanıyordu. Ailemin durumu iyi olmadığı için bir burs kazanmak zorunda kalacaktım. Fakat sınav günü hastaydım ve sınava giremedim. Saint Albans School'da kaldım ve Westminster'de olacağından daha iyi değilse de onun kadar iyi bir eğitim aldım. Hiçbir zaman sosyal üstünlük eksikliğimin bir engel olduğunu görmedim. O zamanlar İngiliz eğitimi çok hiyerarşikti. Okullar akademik olanlar ve olmayanlar diye ayrılmakla kalmıyordu. Akademik okullar da yeniden A, B ve C gruplarına bölünmüşlerdi. Bu durum A grubunda olanlar için iyiydi ama B grubunda olanlar için o kadar iyi değildi. Cesaretleri kırılan C grubunda olanlar içinse daha kötüydü. 11 Plus sınavı sonuçları temelinde A grubuna yerleştirildim. Fakat ilk yıldan sonra sınıfta 20.'nin altında kalanlar B grubuna indiriliyordu. Bu kendilerine güvenleri açısından bazılarının hiçbir zaman altından kalkamadığı muazzam bir darbeydi. Saint Albans'taki ilk iki dönem 24. ve 23. oldum. Fakat 3. dönem 18. oldum ve böylece ucu ucuna kurtuldum. Hiçbir zaman yaklaşık sınıf ortalamasının üstüne çıkmadım. Sınıfım çok parlak bir sınıftı. Sınıf çalışmam çok düzensizdi ve el yazım öğretmenlerimi hayal kırıklığına uğratıyordu. Fakat sınıf arkadaşlarım bana Einstein takma adını takmışlardı. Belki onlar daha iyi bir şeyin işaretini görmüşlerdi. 12 yaşındayken arkadaşlarımdan birisi bir başkasıyla benim asla bir baltaya sap olamayacağım konusunda bir paket tatlısına iddiaya girdi. Bu iddianın sonuçlanıp sonuçlanmadığını, sonuçlandıysa nasıl sonuçlandığını bilmiyorum. 6-7 yakın arkadaşım vardı. Bunların çoğuyla hala bağlantılıyım. Tersis kontrollü maketlerden dine, parapsikolojiden fiziğe kadar hemen hemen her şey hakkında uzun tartışmalarımız oluyordu. Konuştuğumuz şeylerden biri evrenin kökeni ve kurulup işlemesi için bir tanrıya gerek olup olmadığıydı. Uzak galaksilerden gelen ışığın Tayfun kırmızı ucuna doğru kaymış olduğunu ve bunun evrenin genişlemekte olduğunun gösterdiğinin kabul edildiğini duymuştum. Mavi uca doğru kayma, büzülmekte olduğu anlamına gelecekti. Fakat kırmızıya kaymanın bir başka nedeni olması gerektiğine emindim. Belki ışık bize gelirken yoruluyor ve kırmızılaşıyordu. Esas olarak değişmeyen ve sonsuza kadar süren bir evren çok daha doğal görünüyordu. Ancak 2 yıllık doktor araştırmasından sonra yanıldığımı kavradım. Okulun son 2 yılına geldiğimde matematik ve fizikte uzmanlaşmak istedim. Bize esin veren Mr. Tahta adlı bir matematik öğretmeni vardı ve okulda matematikçilerin kendi sınıfları olarak ayırdıkları yeni bir matematik odası yapılmıştı. Fakat babam buna çok karşıydı. O matematikçilerin öğretmenlikten başka bir iş bulamayacaklarını düşünüyordu. Aslında benim tıp eğitimi almamı istiyordu fakat ben de fazla tanımlayıcı olduğunu ve yeterince temel olmadığını düşündüğüm biyolojiye karşı hiçbir ilgi yoktu. Ayrıca biyolojinin okuldaki statüsü de oldukça düşüktü. En parlak çocuklar matematik ve fizikteydiler. Daha az parlak olanlar biyolojideydiler. Babam biyolojiye girmeyeceğimi biliyordu. Fakat benim kimyaya girmemi ve yanında biraz matematik almamı sağladı. Bunun benim bilimsel seçimlerimi açık tutacağını düşünüyordu. Ben şimdi bir matematik profesörüyüm fakat 17 yaşında Saint Albans School'dan ayrıldığımdan bu yana hiç resmi matematik eğitimi almadım. İlerledikçe bildiğim matematiği kullanmak zorunda kaldım. Cambridge'de lisans öğrencilerine denetmenlik yapıyordum ve derste onlardan bir hafta ileride oluyordum. Babam tropik hastalıklar konusunda araştırmalar yapıyordu ve beni Mill Hill'deki laboratuvarına götürürdü. Bu, özellikle mikroskoplardan bakmak hoşuma giderdi. Ayrıca beni tropik hastalıklar taşıyan sivrisineklerin bulunduğu böcek yuvalarına da götürürdü. Bu beni endişelendirirdi çünkü her zaman ortada serbestçe dolaşan birkaç sivrisinek görünürdü. Babam çok çalışkandı ve kendisini araştırmasına vermişti. O kadar iyi olmayan fakat uygun geçmiş ve bağlantıları olan başkalarının onu geçtiğini düşündüğü için biraz öfkeliydi. Beni bu tür insanlara karşı uyarırdı. Fakat kanımca fizik tıptan biraz farklıdır. Hangi okula gitmiş olduğunuz veya kiminle ilişkiniz olduğu önem taşımıyor. Ne yaptığınız önem taşıyor. Her şeyin nasıl çalıştığı konusuna her zaman ilgi duyuyor ve nasıl çalıştıklarını anlamak üzere eşyaları parçalara ayırıyordum. Fakat onları tekrar bir araya getirmede o kadar iyi değildim. Pratik becerilerim hiçbir zaman teorik sorgulamalarımla uyuşmuyordu. Babam bilime ilgimi cesaretlendirdi ve hatta onun bilgisinden bir aşama öteye gidene kadar bana matematikte yol gösterdi. Bu geçmiş ve babamın işiyle bilimsel araştırmaya girecek olmam bana doğal görünüyordu. Erken yaşlarda bir bilim türüyle diğer arasında ayrım yapamıyordum. Fakat 13 veya 14 yaşından itibaren en temel bilim olduğu için fizikte araştırma yapmak istediğimi biliyordum. Bu fiziğin okuldaki en sıkıcı konu olmasına karşın çok kolay ve açık olması nedeniyle böyleydi. Kimya çok daha eğlenceliydi. Çünkü boyuna patlamalar gibi beklenmedik şeyler oluyordu. Fakat fizik ve astronomi nereden geldiğimizi ve neden burada olduğumuzu anlama ümidi sunuyorlardı. Evrenin çok daha derinlerine inmek istiyordum. Belki küçük ölçüde başarmış bulunuyorum fakat hala bilmek istediğim çok şey var. 2. Oxford ve Cambridge. Babam Oxford veya Cambridge'e gitmem konusunda çok ısrarlıydı. Kendisi Oxford University College'a gitmişti. Bu yüzden benim oraya başvurmam gerektiğini, çünkü girişte daha fazla şansım olacağını düşünüyordu. O zamanlar University College'da matematik öğretim elemanı yoktu. Bu da onun benim kimya çalışmamı istemesinin bir başka nedeniydi. Matematik yerine doğal bilimlerde bir burs için şansımı deneyebilirdim. Ailem bir yıllığına Hindistan'a gitti. Fakat ben A düzey sınavlarına ve üniversite giriş sınavına girmek üzere geride kaldım. Okul müdürüm Oxford'a girmeye çalışmak için fazla genç olduğumu düşünüyordu. Ama ben Mart 1959'da okulda benden önceki yıldan iki erkek çocukla birlikte burs sınavına girmeye gittim. Çok kötü geçtiğine inanıyordum ve uygulamalı sınav sırasında üniversite öğretim üyelerinin diğer kişilerle konuşmaya gelip bana gelmemelerine çok üzülmüştüm. Ancak Oxford'dan döndükten birkaç gün sonra bir burs kazandığımı bildiren bir telgraf aldım. 17 yaşındaydım ve benim yılımdan diğer çocukların çoğu askerlik yapmışlardı. Çok daha büyüktüler. İlk yılımda ve ikinci yılımın bir kısmında kendimi oldukça yalnız hissettim. Ancak üçüncü yılımda orada gerçekten mutlu oldum. O zamanlar Oxford'da egemen tavır çalışmaya karşıydı. Çaba sarf etmeden parlak olmanız veya sınırlarınızı kabul edip dördüncü sınıf bir derece almanız bekleniyordu. Daha iyi bir derece almak için fazla çalışmak, gri adam olmak anlamına geliyordu. Bu da Oxford sözlüğündeki en kötü takma attı. O zamanlar Oxford'daki fizik dersi fazla çalışma gerektirmeyecek şekilde düzenlenmişti. Giriş öncesinde bir sınava girdim. Daha sonra Oxford'da 3 yıl yalnızca sondaki final sınavıyla geçti. Bir defasında orada olduğum 3 yılda yaklaşık 1000 saat çalışmış olduğumu hesapladım. Bu da ortalama olarak günde 1 saat anlamına geliyordu. Bu çalışma eksikliğinden gurur duymuyorum. Yalnızca o zamanki arkadaşlarımın çoğuyla paylaştığım tavrımı anlatıyorum. Bu tam bir can sıkıntısı tavrı ve hiçbir şeyin çaba göstermeye değmediği hissiydi. Hastalığımın bir sonucu tüm bunları değiştirmek oldu. Bir erken ölüm olasılığıyla karşı karşıya olduğunuzda yaşamın yaşanmaya değer olduğunu ve yapmak istediğiniz birçok şey olduğunu kavrarsınız. Çalışma eksikliğim nedeniyle final sınavını teorik fizik problemlerini yapıp olgulara dayanan bilgi gerektiren soruları yapmadan geçmeyi planladım. Ancak sınavdan önceki gece sinirsel gerilim nedeniyle uyuyamadım. Bu yüzden sınav iyi geçmedi. Birinci ile ikinci sınıf derece arasında sınırdaydım ve hangisini alacağımın belirlenmesi için sınav sorumluları tarafından sözlüye alınmam gerekiyordu. Sözlüde bana geleceğe ilişkin planlarımı sordular. Araştırma yapmak istediğimi söyledim. Eğer birinci derece alırsam Cambridge'e gidecektim. Yalnızca ikinci derece alırsam Oxford'da kalacaktım. Bana birinci dereceyi verdiler. Birinci ayrımın sonu.